Iron 5 Kontur Gerilla 1 Teorisi Ferit İlsever Sayfa 58 Türkiye'de aşırı solla ulusalcılıkla mücadele. ABD'nin kurduğu Kontur Gerilla'nın Türkiye'deki kolunun hedeflerini açıklamasıyla çarpıcı bir örnek olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın 9 Mayıs 1973 tarihli Yıkıcı Faaliyetlerle Mücadele, Aşırı Sol başlıklı belgesini bu kitabımızın sonunda özetleyerek yayımlıyoruz. Ek 1. Amacımız Türk ordusunun 35 yıl önce ABD ile yaptığı işbirliği sonucu Türkiye'nin çıkarlarına karşı bir konuma nasıl itildiğini anımsatmak ve dersler çıkarmaktır. Yine bu kitabımızın sonunda 2007 Eylül'ünde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ulusalcılığı terör kapsamında gösteren raporunu da yayımlıyoruz. Ek 4. Bu belgeyi de ABD'nin Türkiye üzerindeki emellerinin ve kontur gerillanın devamlılığını göstermesi açısından yayınlıyoruz. Dipnot. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 2007 Eylül'ünde İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a sunulan briefingde ulusalcılık, terörle mücadele hareket dairesi başkanlığının faaliyetleri arasında değerlendirildi. Milliyet 29 Mart 2008. Raporda ulusalcı kesimlerin devlet egemenliğinin özellikle AB sürecindeki yasal değişiklikler ile zedelendiği ve ülkenin bağımsızlığını yitirdiği varsayımını temel aldıkları belirtiliyordu. Nitekim bir süre sonra ulusalcılık Ergenekon adlı operasyonla terörle mücadele kapsamında hedef alındı. Gerçekten de raporda belirtildiği gibi bu operasyon ulusalcıların varsayımlarının hayata geçmesi şeklinde yürütüldü. Operasyon Fehmi Korun'un yazdığı üzere Kasım ayında Bush-Tayyip görüşmesinde kararlaştırıldı. Daha doğrusu Bush'un talimatıyla başlatıldı. Avrupa Parlamentosu'nun Ergenekon'un sonuna kadar üzerine gidilmesi ve devlet içindeki uzantılarının temizlenmesi talimatıyla sürdürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporunun açıklandığı günlerde Vatan Gazetesi'nden Mine Şen Ocaklı'nın Kontur Gerilla Merkezi'nin deneyimli isimlerinden eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal'la yaptığı söyleşi yaşadığımız süreci aydınlatıyordu. Vatan 1 Nisan 2008 Mine Şen Ocaklı Ulusalcılıkta terörle mücadele dairesinin faaliyetleri arasında değerlendiriliyor. Tıpkı Hizbullah ve İBDA-C gibi hangisi daha büyük tehdit? Ulusalcılık mı, dini hareketler mi? Sönmez Köksal Son dönemde ulusalcılık böyle bir tanımlama ile özdeşleşti ve adeta Türk iç ve dış politikası açısından bir tehdide dönüştü. Dini faaliyetlerle aşağı yukarı aynı sonuca ulaşıyor. Yani her ikisi de Türkiye'yi cumhuriyet ve demokrasi anlayışından uzaklaştıran eğilimler, faaliyetler. Dönem dönem birisi diğerinin üstüne çıkar. Bir dönemde belki ikisi de eşit şekilde tehdit oluşturuyor Türkiye açısından. Olmadık senaryolar yaratıyorlar. Türkiye'nin batı ile bağlarını koparıcı, onları yıpratıcı çok güçlü hareketler var. PKK'da ulusalcılık da dini faaliyetlerde eşit derecede tehlikeli. Görüldüğü gibi 1980'lerin 90'ların Kontur Gerilla Merkezi'nin deneyimli isimlerinden Sönmez Köksal, ulusalcılıkla ilgili 8-10 cümle içinde baklayı ağzından kaçırmıştır. Türkiye'nin batı ile bağlarını yıpratıcı, kopartıcı akımlar. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Batıya bağlanmanın adamı, yukarıdaki sözleriyle bugünkü kontur gerillaya akıl veriyor. Aynı zamanda kontur gerillanın ulusalcılığı hedef almasını alkışlıyor. Emniyet Genel Müdürü'nün raporuna ve Sönmez Köksal'a basında en iyi yanıtı Milliyet yazarı Melih Aşık verdi. Atatürk ulusalcıydı, Vahdettin işbirlikçi. Ama aynı Atatürk, Padişah Vahdettin ve İstanbul basınına göre isyancı, bozguncu, çeteciydi. Nedir ulusalcılık? Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur sloganının tek sözcükle ifadesidir. Milliyet 1 Nisan 2008 İşte kayıtsız şartsız ulusa ait olan egemenlik Emniyet Genel Müdürlüğü raporunda AB'ye devredilmekte ve buna karşı çıkan ulusalcılar terör kapsamında suçlanmaktadır. Bu belgelerin ayrıntılı incelenmesine geçmeden önce şunu belirtelim. 34 yıl arayla yayımlanan iki belgenin de bir yazarları aynıdır. ABD'nin sopası kontur gerilla. İki amaçları aynıdır. ABD diktasını sürdürmek. Jandarma Genel Komutanlığı belgesi milli kurtuluşçuların ABD hakimiyetine karşı mücadele etmesinden, Emniyet Genel Müdürlüğü raporu ise ulusalcıların ABD ve AB'yi hedef almasından rahatsızdırlar. İki hedef alınan kuvvetler aynıdır. Dün aşırı sol deniyordu, bugün ise ulusalcılar. Aynıydı çünkü dünkü aşırı solla bugünkü ulusalcılıkla da kastedilen İP'nin başında bulunduğu ABD emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı mücadele eden kuvvetlerdir. 4. Sadece imzaları farklıdır. Jandarma Genel Komutanlığı imzası 35 yıl sonra emekli genel müdürlüğüne dönüşmüştür. Çünkü 1990'lardan sonra kontrgerillanın merkezi emniyete taşınmıştır. 1970'li yıllarda kontrgerillanın hedefi Kemalist devrimi tasfiye etmekti. 35 yıl sonra ulusalcılığı, yani Kurtuluş Savaşımızı ve Cumhuriyet devrimini terör olarak ilan ediyorlar. Yani tasfiye süreci tamamlanmış oluyor. Artık Kemalist devrim bir terör suçudur. Bu durumda milletimize de Kemalist devrimin rotasında ayağa kalkmak ve Cumhuriyeti yeniden kurmak görevi düşüyor. Vietnam tipi mücadele suç. Şimdi Jandarma Genel Komutanlığı'nın 1973 tarihli belgesini incelemeye geçelim. Önce şunu belirtelim. Bu belgenin en başında yer alan baş emirde ifade edildiği gibi kontrgerilla hakkında 75 sayfa bilgi veren ve son kısımda bazı tedbirlerin sıralandığı belge aşırı solla mücadele için çıkarılmıştır. Emirde aşırı solla mücadele için daha önce bazı emirler verildiği hatırlatılmakta, bu tür belgelerin bundan sonra da yayınlanacağı belirtilmektedir. Baş emirin sonunda ise belgenin aşırı solla mücadele çerçevesinde özellikle planlama ve istihbarat faaliyetlerinde kullanılacağı söylenmektedir. Yani okunup bir kenara konulacak değil, alt kademelerin eğitileceği, uygulanacak bir talimatlar bütününden söz edilmektedir. Gizli gizlilik derecesindeki belgenin alay ve muadili kademelerden aşağı yayımlanmayacağı, yetkisiz şahısların eline geçmesine müsaade edilmeyeceği özellikle belirtilmektedir. Şimdi uygulanması istenen belgenin hedeflerine geçelim. Belgenin tehdidin değerlendirilmesi ara başlıklı bölümünde, karşıt gücün belgede aşırı sol, ABD kaynaklarında ise ABD çıkarlarına karşı çıkan sol ya da sol olmayan akımlar olarak tanımlanmaktadır. En genelde milli kurtuluş hareketleri kastedilmektedir. Milli kurtuluşçular Türkiye'de hep aşırı sol olarak damgalanmışlardır. İmkan ve kabiliyetleri olarak şunlar sıralanmaktadır. Türkiye'yi parçalamak, emniyet ve asayişin hassas olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vatandaşlarımızı aldatarak ortak eylemlere girişmek, güvenlik kuvvetlerine saldırılar düzenlemek ve gerilla üsleri kurmak. Vietnam tipi mücadele geliştirmek. Geniş cephe stratejisiyle işçi köylü öğrenci ve aydınları ortak mücadeleye yöneltmek. Sıkı yönetim kalktıktan sonra işçi köylü için de grev, işgal, boykot, gösteri ve benzeri faaliyetler düzenlemek. Kamu görevlileri arasında kuşku yaratacak faaliyette bulunmak. Silahlı kuvvetlere sızmak ve örgütlenmek. Yurt dışındaki Türkler arasında çalışmalar yapmak. Sivil ve askeri kuruluşlara sabotajda bulunmak, adam kaçırma, soygun, gasp, suikast gibi şiddet eylemleri gerçekleştirmek. Bütün bunlar için dış destek sağlamak. Görüldüğü gibi belgede bütün halk potansiyel suçlu görülmektedir. İşçi köylü, kamu çalışanı, öğrenciler, aydınlar, Kürtler, silahlı kuvvetler personeli, yurt dışında yaşayan Türkler, hepsi aşırı solun imkanları başlığı altında sayılmakta ve tehdit olarak değerlendirilmektedir. Yine bu belgede emekçilerin yürüttüğü grevler, boykotlar ve işgaller de tehdit kapsamındadır. En önemli tehdit ise Vietnam tipi mücadeledir, yani Milli Kurtuluş Savaşı. Dünyada ilk Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren Türkiye'de bu savaşı yürüten Türk ordusunun yayınladığı gizli belgede Kurtuluş Savaşları karalanmıştır. 1960-70'li yıllarda solun Türkiye'yi parçalamak gibi bir hedefi yoktu. Türkiye'yi parçalamak gerçek solun hiçbir zaman hedefi olmamıştır. Özellikle bu yıllarda hiçbir sol akım bunu savunmuyordu. Tersine sol Türküyle, Kürtüyle, Sünnisiyle, Alevisiyle halkı birleştirmeye çalışıyordu. Türkiye'nin solcuları kimsenin etnik ya da dinsel kökenine bakmadan aynı örgütlerde örgütleniyordu. Ayrılık ve bölünme kıvılcımlarını ilk çakan ABD güdümündeki kontrgerilla ve onun yönlendirdiği ırkçı şeriatçı örgütler oldu. Halk içinde ayrılıkları ABD kışkırttı. PKK 70'li yılların ikinci yarısında kurulurken de MİT başrolü oynuyordu. MİT içindeki ABD işbirlikçisi kesim daha sonra PKK'nın büyütülmesinde ve Irak'ın parçalanarak kuzeyinde ikinci bir İsrail'in kurulmasında da etkin rol üstlendi. Türkiye 12 Eylül'de halkın ve solun bastırılmasından sonra 80'li yılların ortalarından itibaren PKK terörüyle yaşamaya başladı. Özellikle Körfez Savaşı'ndan sonra PKK ABD'nin hizmetine girdi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayınından 35 yıl sonra bugün ABD, PKK'yı ve bu belgede yazılı olan imkan ve kabiliyetleri kullanarak iç yıkıcılığın bütün gereklerini yerine getiriyor. Özetle 40 yıl önce kontrgerilla tarafından solu ve milli kurtuluşçuları bastırmak için öne sürülen program, bugün aynı kuvvet tarafından Türkiye'yi parçalamak ve cumhuriyeti çökertmek hedefiyle vurgulanıyor. Kontrgerilla yukarıdaki programın sadece bölücülükle ilgili maddelerini uygulamaya sokmadı. Birçok sol örgütü içine sızdırdığı unsurlarla sabotaj, adam kaçırma, gasp ve suikast gibi imkanları uygulamaya özendirdi, tertipler kışkırttı. Daha sonra bu örgütleri uyuşturucu ticareti ve kara para ilişkisiyle denetim altına aldı. Türkiye 80'li yıllardan sonra mafya gladio tarikat rejimine yuvarlanırken bu örgütler de tam bir provokasyon örgütüne dönüştü. Özetle kontrgerilla 35 yıl sonra da aynı kontrgerilla. Bugün de ABD'nin hizmetinde Fethullahçı gladio kimliğiyle yukarıdaki bütün imkan ve kabiliyetleri kullanarak ulusalcılığı düşmanı ilan ediyor ve İşçi Partisi ile Milli Kuvvetleri Ergenekon adı verilen operasyonla sindirmeye çalışıyor. ABD kontrgerillasının belgeleriyle eğitim. Aşağıda Jandarma Genel Komutanlığı'nın gizli belgesi hazırlanırken yararlanılan kaynaklardan bazılarını yayımlıyoruz. Görüldüğü gibi bu belgenin temel kaynakları ABD kontrgerillasının arşiviydi. Orduya gizli olarak dağıtılan bu belgenin yazarları aslında Amerikan kontrgerilla şefleriydi. Dipnot: Aydınlık gazetesi Jandarma Genel Komutanlığı'nın gizli belgesini yayımlarken Jandarma Genel Komutanı'nın emri ve İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla basıldı ve arandı. Temmuz 1978. Mahkemenin arama gerekçesi gizli belgeleri yayımlamak suretiyle devlet güçlerini deşifre etmekti. Oysa belge hazırlanırken yararlanılan kaynakların da görüldüğü gibi halktan ve ordunun alt kademelerinden gizlenen bu belgeler tamamen Amerikan patentliydi. Aydınlık gazetesi 13 Temmuz 1978 tarihli sayısında olayı şu başlıklarla halka duyurdu. Jandarma Genel Komutanı'nın ve hükümetin gizli diye yasaklamak istediği belgeler Pentagon'da geri ülkelerin savunmalarını yok etmek için hazırlandı. Devlet sırrı dedikleri kontrgerilla Amerika'nın talimatıyla kuruldu. Amerikan kaynaklı kontrgerillanın Türkiye'nin savunmasıyla ilgili ilgisi yok. Türkiye'nin savunması emperyalistlerin hazırladıkları halkı bastırma tertiplerini alt ederek sağlanabilir. Kitabı çıkaran makam, kitabın adı. Genelkurmay Başkanlığı, Susan Lubin. Kitabın adı Komünist Propaganda Taktikleri 1977. Kitabı çıkaran makam, Tuğgeneral Aubrey Dixon. Kitabın adı Komünist Gerilla Savaşları 1968. Kitabı çıkaran makam US Army FM 1915, ABD Kara Kuvvetleri, Civil Disturbances and Disasters, İç Karışıklıklar ve Felaketler. Kitabı çıkaran makam US Army FM 3122, ABD Kara Kuvvetleri, Counter Insurgency Forces, Karşı Ayaklanma Hareketleri. Kitabı çıkaran makam US Army FM 3116, ABD Kara Kuvvetleri, Counter Guerrilla Operations, Kontur Gerilla Harekatı. Kitabı çıkaran makam US Army Special Warfare School, ABD Kara Kuvvetleri Özel Harp Okulu. Tactic and Techniques Counter Guerrilla Operations, Kontur Gerilla Harekatında Taktik ve Teknikler. Kitabı çıkaran makam US Army Special Warfare School, ABD Kara Kuvvetleri Özel Harp Okulu. Readings in Guerrilla Warfare, Gerilla Savaşı Üzerine Metinler. Kitabı çıkaran makam, Lieutenant Cohen, Tennant and Green, Yarbay Green, The Guerrilla and How to Fight Him, Gerilla ve Onunla Nasıl Mücadele Edilir. Kontrgerillanın eğitim metni olarak kullandığı kitapların çoğunun yazarı CIA görevlileriydi. Bunlardan biri CIA ajanı David Galula'nın Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri adlı kitabıydı. Galula kitabında Milli Kurtuluş Savaşları'nın nasıl bastırılacağını anlatmaktaydı. Bu şahıs sıradan bir yazar değil, Çin halkının kurtuluş mücadelesinde, Yunanistan iç savaşında ve Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinde emperyalistlerin safında savaşmış bir asker ve önemli bir uzmandı. Galula'nın kitabı 1965 yılında Genelkurmay tarafından basılmış ve orduya dağıtılmıştır. Yine 1965 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bastırılıp çeşitli askeri birliklere dağıtılan ST-3115 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sahra Talimnamesi, Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekat adlı kitapta Amerikan ordusunun FM-3115 no'lu kitabının birebir çevirisiydi. Altında zamanın Kara Kuvvetleri Komutanı'nın imzası bulunan baş emirde bu talimnamenin uygulanması istenmekteydi. Bazı bölümlerini kitabın sonunda ek olarak yayımladığımız bu belgede baştan sona halka karşı tertip ve operasyon talimatlarıyla doluydu. Belgenin her sayfası akla gelmedik uygulamaları içermekteydi. ABD'ye teslimiyetin hangi acı sonuçlara yol açtığını bir ders anımsatması açısından özetleyerek yayımlıyoruz. Bunların yanı sıra Özel Harp Dairesi'nin kitaplığında bulunan ve Amerikan Kontur Gerillası'nın arşivinden tercüme edilen Sorgu Yöntemleri adlı broşürü de bu cildin sonuna örnek olarak koyduk. Ek 3. Türkiye'nin NATO'ya girmesinden ve özellikle 60'lı yıllardan sonra ordunun milli eğitim programları yerini ABD stratejileri doğrultusundaki eğitimlere bırakmaya başlıyordu. Bu olgu en açık biçimde Özel Harp Dairesi'ndeki eğitimlerde görüldü. ÖHD eğitimleri yukarıda örneğini verdiğimiz sorgu yöntemlerine varıncaya kadar Amerikan kitaplarından tercüme edilmişti. Kontur gerillacılar mesleklerini buralardan öğrendiler ve yıllarca halka karşı uyguladılar. Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki eğitim materyali de aynı kaynaklıydı. Bu konuda Talat Turan şunları belirtiyordu. Özellikle AP döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü Önemli İşler Müdürlüğü'nde CIA ve FBI kaynaklı kitaplar çevriliyor. Örneğin Komünist Argosuna Karşı Kılavuz, yazarı CIA görevlilerinden Carew Hunt, çeviren Turhan Şenel. Düşmanımız Kimdir, yazarı FBI Direktörü Edgar Hoover, çeviren ve düzenleyen A. Haşim Aytural. Dipnot, 7 Gün Dergisi Sayı 246. Türk Deniz Aşırı Birleşik Komutanlığı Saçmalığı. Amerikan ordusundan tercüme edilen kontur gerilla belgelerinde ülke halkı düşman kabul edilmekte ve aşağılanmaktaydı. Bunlardan sadece ikisini örnek olarak aşağıya alıyoruz. Az gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin halkı çoğunlukla cahil olduklarından çok yerde ayaklanmaların ardı arkası kesilmez. Dipnot, Özel Harp Kara Kuvvetleri İstihkam Okulu Basımevi İstanbul 1969-1970 sayfa 44. Kurtuluş Savaşları komünistlerin gizli tecavüz emellerini maskelemek amacıyla kullandıkları bir propaganda kelimesidir. Dipnot, aynı kitap sayfa 3. Görüldüğü gibi kontur gerilla belgelerine göre halk cahildir. Bir halkın emperyalist boyunduruğa karşı ayaklanması cehalettir. Yazık ki bu belgeler Atatürk'ün ordusunda eğitim amacıyla okutulmuştur. Atatürk devriminden vazgeçip emperyalizmin dümen suyuna girince köylü efendimiz sloganı yerini cahil halka bıraktırıyordu. Yukarıdaki satırlar dünyada emperyalizmine karşı ilk kurtuluş savaşını veren bir ülkenin ordusunda ders olarak okutulmuştur. İstiklali tam ilkesi atılınca kurtuluş savaşları komünistlerin maskesi olarak tanımlanıyor. Orduya ise vatanı savunma görevi yerine ABD'nin hoşnut olmadığı akımları bastırma görevi veriliyordu. Amerikan ordusundan tercüme edilerek uygulanması istenen talimatlar bazen saçmalık derecesine varmaktaydı. Örneğin orduda eğitim materyali olarak okutulmuş ST-3115 talimatnamesi, Amerikan ordusunun aynı numaralı kitabından aynen satır satır tercüme edilmişti. Talimnameyi hazırlayanlar kaynağına o kadar sadık kalmışlardı ki, Amerikan emperyalistlerinin deniz aşırı ülkelerdeki menfaatlerini korumak için verdiği talimatlar da aynen Türkçe'ye çevrilmiş ve uygulanması istenmişti. Aşağıdaki şema ST-3115'in 13. sayfasından alınmıştı. Şema 1. Bir soğuk harp durumunda muhtemel münasebetler. ST-3115 sayfa 13. 4 başlık var. 1. başlık. TC Dışişleri Bakanlığı, buradan komutanlık, sonra bir kutu içinde Türkiye diplomatik misyonu, sonra bir okla harekat kontrolü ve diğer bir okla Türk askeri istişare grubu. Burada bitmiyor, diğer oklarla birleşecek. 2. başlık, Türk Deniz Aşırı Birleşik Komutanlığı. buradan idari kontrola ve buradan dış politika iradesi ve kıdemli komutanlığa ve en sonunda gayri nizami kuvvetlere karşı harekat için TC kuvvetlerine. Üçüncü başlık TC ve ev sahibi memleket, buradan memleketler arası anlaşma ile idare, buradan kombine komutanlığı ve buradan harekat kontrolüne ve en son kutuda koordinasyon. Bu koordinasyon gayri nizami kuvvetlere karşı harekat için TC kuvvetleri ve ev sahibi memleket kuvvetlerini bir kutu içinde birleştiren koordinasyon kutusuna gidiyor. En son kutu ev sahibi memleket, bu idari kontrol yoluyla ev sahibi memleket kuvvetleri kutusuna gidiyor ve bu da koordinasyon içinde birleşiyor. İlk birinci ve dördüncü kutular malzeme ve istişare desteği adı altında da diğer bir büyük okla birleştirilmekte. Evet, yanlış okumadınız. Türk Deniz Aşırı Birleşik Komutanlığı, Türkiye Diplomatik Misyonu, Kombine Komutanlık ve benzeri. Bütün bunlar Amerikan kaynaklarındaki ABD kelimesi yerine Türk ve Türkiye kelimeleri koyularak yapılan çevirilerin sonucuydu. ST-3115 Türkiye'nin yabancı ülkelerde yürüteceği kontur gerilla faaliyeti hakkında bilgiler de veriyordu. Dost bir yabancı hükümetin yeniden kurulduğu kurtarılmış bölgelerde ve barışta bağımsız yabancı ülkelerde Türk askeri komutanlarının gayri nizami kuvvetlere karşı kullanacakları yetki, ilgili bağımsız hükümet sorumlu makamlarıyla varılan anlaşma hükümlerinin izin verdiği hususları kapsar. Dipnot, ST-3115 sayfa 12. Talimnameye göre Türkiye kontur gerillası yabancı ülkelerde sivil halk ile ilişkilerinde de şöyle davranmalıydı. Sivil kontrol ve idare ile ilgili sorumluluk ev sahibi hükümetle varılan anlaşmalarda açıkça belirtilir. Eğer anlaşmalarda askeri kuvvet komutanına sivil sorumluluk verilmişse, genel olarak kurtarılmış ve emniyet altına alınmış bölgelere ait bütün sorumlulukların askeri durum müsaade eder etmez mahalli makamlara devredileceği ifade edilir. Dipnot ST-3115 sayfa 14. Bütün bu sözler komiktir. Komik olduğu kadar da üzücüdür. ABD'nin denetimi altındaki ülkemizde ordunun belgelerinde, deniz aşırı ülkelerde, yabancı memleketlerde kontur gerillacılık yapmaktan söz ediliyordu. Aslında bu sözler ABD'nin Türkiye'yi ve diğer üçüncü dünya ülkelerini nasıl denetim altında tuttuğunun itirafından başka bir şey değildi. Yabancı memleketlerde kontur gerillacılık yapmaktan söz edenler sırtlarını bir emperyaliste dayamışlardı. İşte ABD'yi hami olarak gören kontur gerillacının itirafı. Gayri nizami harp kuvvetleri aldıkları göreve, duruma ve şartlara göre bir ölçüde nizami kuvvetlerin desteğine muhtaçtırlar. Bu destek milli hami karargah tarafından veya aracılığıyla yapılır. Gayri nizami harp kuvvetleri bazı durumlarda yabancı bir hami karargah tarafından da desteklenmelidir. Dipnot Tümgeneral Cihat Akyol, Gayri Nizami Harp, sayfa 27-28. Türk ordusu 90'lı yıllarda ABD'nin Orta Doğu'ya yerleşmesiyle ve özellikle Irak'ı bölmesiyle birlikte cephesini bu süper güce dönmeye başladı. Ordunun dış ilişki ve ittifaklarında stratejik planlamalarında, silah teçhizat temininde ve eğitimlerinde milli ihtiyaçlar yeniden ön plana çıktı. ABD kontur gerillasıyla içli dışlı özel kuvvetler komutanlığı, Genelkurmay'ın emir ve komutası altına alındı. Türkiye'nin özel kuvvetler ihtiyacı doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Bugün kontur gerillanın yapılanmasında geçmiş yıllara göre iki önemli değişiklik görülüyor. 1. Kontur gerillanın merkezi emniyete kaydırıldı. Özellikle Emniyet İstihbarat Dairesi'nde örgütlü Fethullahçı Gladio günümüzün kontur gerillasıdır. 2. Kontur gerilla Amerikalı uzmanlarca geçmiş yıllara göre daha doğrudan ve daha birebir yönetiliyor. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 69.